ayrım 10. Neredeyse bu denemeye iki başlık veriyordum. Ölümcül kimlikler ya da panteri nasıl evcilleştirmeli? Neden panter? Çünkü eziyet edildiğinde öldürür. Çünkü serbest bırakılırsa öldürür. En kötüsü de yaraladıktan sonra onu doğaya bırakmaktır. Ama gene de panter, çünkü panter evcilleştirilebilir de ondan. Bu biraz kimlik arzusu konusunda bu kitapta söylemek iddiasında olduğum şey. Dünyanın bir jungle'a dönüşmesinin önüne geçmek isteniyorsa, geleceğin geçmişteki en kötü görüntülere benzemesinin önüne geçmek isteniyorsa, 50 yıl sonra, 100 yıl sonra çocuklarımızın biz güçsüzler gibi katliamlara, sürgünlere ve başka temizlik harekatlarına tanık olması ve bazen bunlara katlanmak zorunda kalmasının önüne geçmek isteniyorsa, pantere ne işkenceyle ne de merhametle davranılmaması ama serin kanlılıkla gözlemlenmesi, incelenmesi, anlaşılması, sonra dizginlenmesi, evcilleştirilmesi gerekir. Gerekli olduğunu hissettiğim her defasında kendimi panterin hangi yollarla dizginlenebileceğini söylemeye zorladım. Elimde beni buna yetkili kılan gerçeklere sahip olduğumdan değil, sadece bu düşünceye kapıldığımdan beri dilekler belirtmekle ve acil zorunlulukları sıralamakla yetinmek bana sorumluluk gibi gelmiyor. Sayfalar boyunca bana vaatkar görünen bazı yollarla çıkmaz sokak gibi gelenleri de işaret etmeliydim. Bu kitap bunlar için bir çareler kataloğu değil. Aynı derecede karmaşık ve birbirine hiç benzemeyen gerçeklikler söz konusu olduğundan hiçbir formül bir ülkeden diğerine olduğu gibi aktarılamaz. Formül sözcüğünü bilerek kullanıyorum. Lübnan'da konuşmalar arasında iktidarın çok sayıda dini cemaat arasında paylaşılmasını esas alan düzenlemeyi belirtmek için bu sözcük sık sık tekrarlanır. Çok genç yaşımdan beri İngilizce, Fransızca ve kuyumculuk işlerini hatırlatan Sikha terimiyle özellikle Arapça olarak etrafımda hep bunu duymuşumdur. Lübnan formülü en kendine özgü yönleri içinde tek başına uzun uzun üzerinde durmaya değer. Ama ben burada bu formülü tam da onun en az özel, en örnek niteliğindeki, en fazla açıklayıcı yönleri içinde ele alacağım. Hala mezhep olarak adlandırılan, kendi yollarıyla, çok eskiye dayanan korkularıyla, kanlı çatışmaları ve şaşırtıcı barışmalarıyla 20 küsur cemaatin envanterini değil ama sadece dengelere saygının titiz bir kota sistemiyle güvence altına alınmasına dayanan kurucu fikri. Söylemimi daha iyi oturtabilmek için işe şu soruyla başlıyorum. Bir ülkenin insanları kendilerinin farklı farklı cemaatlere, dini, dilsel, etnik, ırksal, buduna ilişkin ya da başkası ait olduklarını hissediyorlarsa bu gerçekle nasıl baş edebilmeli? Bu aidiyetleri hesaba katmalı mı? Ne ölçüde? Yoksa onları bilmezden mi gelmeli? Görmüyormuş gibi mi yapmalı? Yanıtlar yelpazesi geniş. Modern Lübnan'ın kurucularının tasarladığı yanıt çok kesin biçimde uç bir seçimi temsil ediyor. Çok cemaatçiliği açık bir biçimde tanıması bakımından saygıya değer. Ama bu tanımanın mantığını aşırıya kadar vardıran bir yanıt. Bir örnek oluşturabilirdi. Bir karşı örnek haline geldi. Geniş ölçüde kısmen Orta Doğu'nun karmaşık gerçeklerinden ama kısmen de bu formülün yetersizliklerinden, katılıklarından, tuzaklarından, tutarsızlıklarından. Deneyimi bu yüzden bütünlüğü içinde karalamak da gerekmez. Sözüme saygıya değer diyerek başladım. Çünkü iktidarı olduğu gibi cemaatlerden birine vermek ve ötekileri boyun eğmeye ya da yok olmaya mahkum etmek yerine her cemaate bir yer vermek saygıya değer. Tek dinli, tek ideolojiye bağlı, tek partili ya da tek dilli ya da cemaatler sınırının iyi tarafından doğma şansına sahip olmayanların boyun eğmekten, sürgünden ya da ölümden başka seçeneklerinin olmadığı devletlerin ağır bastığı bir bölgede özgürlüklerin boy atmasına ve sanatın gelişmesine zemin hazırlayan hassas dengeli bir sistem tasarlamış olmak saygıya değer. Bütün bu nedenlerden dolayı Lübnan deneyimi başarısızlıklarına rağmen benim gözümde bir iç savaşla sonuçlanmayan ya da henüz sonuçlanmayan ama göreli istikrarlarını baskı, zulüm, sinsice bir temizlik ve tepeden inme bir ayrımcılık üzerine dayandıran Orta Doğu'da ve başka yerlerdeki öteki deneyimlerden hala çok daha onurlu. Yani saygıya değer bir düşünceden yola çıkan Lübnan formülü buna rağmen yozlaşmıştır. Kota sisteminin ve cemaatleri temel alan her hayalin sınırlarını açık biçimde göstermesi bakımından örnek oluşturacak nitelikte bir çarpıklık. Lübnan formülünün mucitlerinin en başta gelen endişesi bir seçim sırasında Hristiyan bir adayla Müslüman bir adayın karşı karşıya gelmesinin ve her cemaatin bir anda kendiliğinden kendi oğlunun etrafında seferber olmasının önüne geçmesiydi. Benimsenen çözüme göre çeşitli üst düzey görevler önceden dağıtılacak. Böylece rekabetin hiçbir zaman iki cemaat arasında değil ama aynı cemaate mensup adaylar arasında geçmesi sağlanacaktı. Kuram olarak zekice ve mantıklı bir düşünce. Buna rağmen Cumhurbaşkanlığından parlamentoya ve devlet memuriyetlerine kadar iktidarın her düzeyine uygulamaya kalkışınca gerçekte olan önemli her mevkiin tek bir cemaatin mülkiyeti haline gelmesi oldu. Tek bir göreve talip iki aday arasından en yeteneklinin değil de bağlı olduğu cemaatte o mevkide hak sahibi olan kişinin seçildiği bu aptalca sisteme karşı gençliğimde sık sık sesimi yükseltmişimdir. Bugün bile bana fırsat verildiğinde aynı tepkiyi gösteriyorum. Tek fark 19 yaşındayken bu sistemi ne olursa olsun bir başkasıyla değiştirmek istememdi. 49 yaşında bunun hala değişmesini diliyorum ama ne olursa olsun şeklinde değil. Bunları yazarken biraz Lübnan'dan öteye bakıyorum. Orada kurulan sistem yozlaşmayla sonuçlandıysa da bu gerçeklikten daha yoz sonuçlar çıkartmak gerektiğini sanmıyorum. Söz gelimi, çok cemaatli toplumların demokrasiye uygun olmadığını ve oralarda iç barışı ancak çok otoriter bir iktidarın koruyabileceğini düşünmek gibi. Son yıllardaki olaylar aksini ortaya koymuş olmasına karşın bazı demokratların bile çoğu zaman hala bu türden gerçekçi geçinen söylemlerde bulunduğunu duyuyoruz. Demokrasi etnik denilen sorunları çözmede her zaman başarılı olamıyorsa da diktatörlüğün bunu daha iyi başaracağını gösterdiği de hiçbir zaman ispatlanmış değil. Tek partili Yugoslav rejimi iç barışı korumada Lübnan'daki çok partili sistemden daha mı becerikli çıktı? Dünya artık çeşitli halkların birbirlerini öldürdüğünü görmez olduğu için Mareşal Tito 30 yıl önce ehvenişer gibi görünebilirdi. Bugünse tam tersine temeldeki hiçbir sorunun çözülmediğini fark ediyoruz. Eski komünist dünyanın çoğu ülkesinde olanlar zihinlerde hala o kadar taze ki uzun uzun ispatlamaya kalkmayı gereksiz kılıyor. Ama her türlü demokrasi yaşamını engelleyen iktidarların aslında geleneksel aidiyetlerin güçlenmesini destekledikleri olgusu üzerinde ısrar etmek belki de lüzumsuz kaçmaz. Bir toplumun içine kuşku yerleştiğinde tutunacak en son dayanışma en derinlerde olandır. Ve her türlü politik ya da sendikal ya da ekonomik özgürlük kösteklendiğinde ibadet yerleri insanların toplanıp tartışabileceği ve düşman karşısında kendilerini birlik içinde hissedebilecekleri tek yer haline gelir. Ne kadar çok insan proleter ve internasyonalist olarak Sovyet dünyasına girmiş ve sonunda hiç olmadığı kadar dindar ve milliyetçi olup çıkmıştır. Zaman ilerledikçe sözde laik diktatörlükler dinci fanatizmin fidanlığı gibi görünmeye başlamış. Demokrasinin olmadığı bir laiklik hem demokrasi hem de laiklik için bir felakettir. Ama burada duruyorum. Bunu çürütmede yoğunlaşmanın ne yararı var? Özgür ve adil bir dünya özleyen herkes için her türlü diktatörlük, dinsel aidiyetlere, etnik aidiyetlere ya da kimliğe ilişkin sorunları çözmede gösterdiği apaçık yetersizlik üzerinde özel olarak konuşmaya değmeyecek kadar kabul edilemez bir çözümdür. Tercihi ancak demokrasinin çerçevesi içinde yer alabilir. Yalnız bütün bunlara rağmen fazla ilerlemiş sayılmam. Çünkü birlikte yan yana uyum içinde yaşamanın gerçekleşmesi için demokrasi demek yetmiyor. Demokrasi var, demokrasi var. Ve bu alandaki ölümcül çarpıklıklar diktatörlüklerden aşağı kalmıyor. Çok kültürlülüğün korunması ve demokrasinin temel ilkelerine saygı konusunda iki yol bana özellikle tehlikeli görünüyor. Kuşkusuz saçmalığa vardırılan bir kota sistemi. Ama bir o kadar da bunun tersi bir seçim olan, hiçbir sınır çizmeden, sadece çoğunluk yasasını dikkate alan sistem. Bu yollardan ilkinde Lübnan örneği tek olmasa da tabii ki en anlamlı örneklerden biri. Gerginlikleri yumuşatmak umuduyla ve insanları adım adım ulusal bir cemaate ait oldukları duygusuna doğru itme planıyla bizlere iktidarın geçici olarak cemaatler arasında paylaşıldığı söyleniyor. Ama sistemin mantığı bambaşka bir yöne doğru kayıyor. Pastanın paylaşılması söz konusu olduğunda her cemaatte kendi payının çok ince olduğunu, apaçık bir haksızlığın kurbanı olduğunu ileri sürme eğilimi baş gösteriyor. Ve bu hoşnutsuzlukları propagandalarında sürekli işleyen politikacılar ortaya çıkıyor. Kendini boş vaatlere kaptırmayan politikacılar yavaş yavaş bir kenara itiliyor. O zaman da farklı kabilelere ait olma duygusu zayıflayacağına güçleniyor. Ulusal cemaate ait olma duygusu büsbütün ya da neredeyse yok olacak kadar azalıyor. Hep bir burukluk, bazen de kan gölü içinde. Bu sistem Batı Avrupa'ya gelindiğinde Belçika'yı yaratıyor. Orta Doğu'ya gelindiğinde ise Lübnan'ı. Biraz şemalaştırıyorum ama etnik sorunların ele alınışında cemaat aidiyetlerini yeniden tanımlanan, genişletilmiş bir ulusal kimlik içine katmak yerine, bunların ikame kimlikler haline dönüşmesine izin veren belli bir çizgi aşıldığı an yönelinen senaryo budur. Ulusal birlik içinde belli sayıda aidiyetlerin dilsel, dinsel, bölgesel ve bunun gibi tanınması çoğu zaman gerginlikleri hafifletebilir ve farklı yurttaş grupları arasındaki ilişkileri sağlıklı bir hale getirebilir. Ama bu arzu edilenin tersi bir etki yaratması için pek az şey yettiğinden öyle rastgele kalkışılamayacak nazik bir süreçtir. Bir azınlık grubunun bütünlüğe katılmasının kolaylaştırılması istenmiş. 20 yıl sonra ise bu grubun artık içinden çıkmayı başaramayacağı bir getoya kapatıldığı fark edilmiştir. Ve farklı yurttaş grupları arasındaki havayı düzeltmek yerine varoluş nedenlerini ve sermayelerini buna bağlayan politikacılarla artık düzelemeyecek bir hale gelen boş vaatlerden, karşılıklı suçlamalardan ve hırçın taleplerden oluşan bir sistem ortaya konmuştur. Acı çeken bir topluluğun iyiliği için yürürlüğe konsa bile her türlü ayrımcı uygulama tehlikelidir. Sadece bu yolla bir haksızlığın yerine başka bir haksızlığın alması yüzünden ve nefretle kuşkuyu pekiştirdiği için değil, ama benim gözümde daha da vahim bir ilke nedeniyle. Bir insanın toplumdaki yeri, onun şu ya da bu cemaate ait oluşuna bağlı kalmaya devam ettikçe, bölünmeleri daha da derinleştirmekten başka bir işe yaramayan çarpık bir sistem hala sürdürülüyor demektir. Mantıklı tek hedef olarak, onurlu tek hedef olarak, eşitsizliklerin, haksızlıkların, ırkçı ya da etnik, dinsel ya da başka türden gerginliklerin azaltılmasının yollarını araştırmak, aidiyetlerin ne olursa olsun her yurttaşın bütün haklara sahip bir yurttaş gibi muamele görmesi için çalışmak demektir. Elbette böyle bir ufka bugünden yarına hemen ulaşılamaz. Ama bu gidişi tam aksine çevirmek için bir neden de olamaz. 5. Kotalar sisteminin ve cemaatçiliğin sapmaları dünyanın farklı bölgelerinde o kadar çok drama neden oldu ki, tam tersi tavrı, yani farklılıkları yok saymayı ve her şeyi çoğunluğun yanılmaz diye adı çıkmış kararına bırakmayı tercih eden tavrı haklı çıkarmış gibi görünüyor. İlk bakışta bu tavır en saf haliyle demokrasinin sağduyusunu yansıtır gibi görünüyor. Yurttaşlar arasında Müslümanlar, Yahudiler, Hristiyanlar, Siyahlar, Asya kökenliler, İspanya kökenliler, Vallonlar, Flamanlar varmış. Bilinmek istenmiyor. Bunların her birinin seçimlerde bir oy hakkı var ve genel seçimden daha mükemmel bir yasa yok. Bu kutsal yasada can sıkıcı olan gökyüzü kararmaya başladığı an onun doğru dürüst çalışamaz hale gelmesi. 1920'lerin başında Almanya'da genel seçim kamuoyunun eğilimlerini yansıtan hükümet koalisyonlarının kurulmasına yarıyordu. 1930'ların başında ağır bir sosyal kriz ve ırkçı propaganda atmosferi altında yapılan aynı genel seçimler demokrasinin sonunu getirdi. Alman halkı kendini yeniden rahatça ifade edebildiğinde ölü sayısı çoktan onlarca milyonu bulmuştu. Çoğunluk yasası her zaman demokrasiyle, özgürlükle ve eşitlikle eş anlamlı olmuyor. Kimi zaman zorbalıkla, köleleştirmeyle ve ayrımcılıkla eş anlamlı oluyor. Bir azınlık baskı görüyorsa, oy hakkı onu ille de özgür kılamıyor. Hatta daha da eziyor. İktidarın bir çoğunluk grubuna bırakılarak, azınlıkların çektiklerinin azaltıldığını savunmak için çok saf ya da tersine çok pervasız olmak gerek. Ruanda'da Hutuların nüfusun yaklaşık 9%'unu, Tutsilerin ise 1/10'unu oluşturduğu tahmin ediliyor. Bugün orada yapılacak özgür bir seçim, etnik bir sayım olmaktan öteye gitmeyecektir. Ve buna hiçbir önlem almadan çoğunluk yasası uygulamaya kalkışılacak olursa, işin sonu kaçınılmaz olarak bir toplu kıyıma ya da bir diktatörlüğe varacaktır. Bu örneği rastgele vermiş değilim. 1994'teki katliama eşlik eden politik tartışmalarla ilgilenildiğinde aşırıların daima demokrasi adına hareket ettiklerini, hatta ayaklanmalarını 1789 Fransız İhtilali ile, Tutsilerin yok edilmesini ise Robespierre ve arkadaşlarının giyotin saltanatının sürdüğü devirlerde yaptığı gibi, ayrıcalıklı bir kastın ortadan kaldırılmasıyla kıyaslayacak kadar ileri gittiklerini görüyorsunuz. Hatta bazı Katolik rahipler yoksullardan yana olmaları ve öfkelerini anlamak gerektiği inancıyla işi bir soykırımın işbirlikçileri haline gelmeye kadar vardırmışlardı. Bu türden bir dayanağın beni endişelendirmesinin tek nedeni, katilin nefret edilesi davranışına soyluluk kazandırmaya çalışılması değil. Aynı zamanda en soylu ilkelerin bile ne yollarla çarpıklaştırılabileceğini göstermesi. Etnik kıyımlar hep en güzel bahanelere sığınılarak gerçekleştirilir. Adalet, eşitlik, bağımsızlık, insan hakları, demokrasi, ayrıcalıklara karşı mücadele. Şu son yıllarda çeşitli ülkelerde olanlar, genel seçim kavramının kimlik anlaşmazlığı çerçevesinde kullanıldığı her durumda bizleri kuşku duymaya itmeliydi. Apartheid'in kaldırılmasına kadar Güney Afrika'da olduğu gibi ayrımcılığa maruz kalan insan toplulukları arasında bazıları ülkelerinde çoğunluktadır. Ama çoğu zaman durum tersinedir. Acı çekenler en temel haklarından yoksun bırakılanlar. Sürekli dehşet içinde, aşağılanma halinde yaşayanlar azınlıklardır. Adınızın Pierre ya da Mahmut ya da Baruch olduğunu itiraf etmekten korktuğunuz ve bunun 4 ya da 40 kuşaktan beri sürdüğü bir ülkede yaşıyorsanız, zaten yüzünüzde aidiyetinizin rengini taşıdığınız için bazı yerlerde görünür azınlıklar denilen azınlıklardan olduğunuz için böyle bir itirafta bulunmanıza gerek bile kalmayan bir ülkede yaşıyorsanız, o zaman çoğunluk ve azınlık sözcüklerinin her zaman demokrasi sözlüğünün içinde yer almadığını anlamanız için uzun açıklamalara ihtiyacınız yoktur. Demokrasiden söz edebilmek için fikir tartışmasının göreli bir huzur ortamında gerçekleşmesi gerekir. Bir oylamanın anlamı olabilmesi için de özgür ifade sayılabilecek tek şey olan görüş oyunu. Otomatik oyun, etnik oyun, fanatik oyun, kimlik oyunun yerini alması gerekir. Cemaatlere dayanan ya da ırkçı ya da totaliter bir mantık içine girildiği an, dünyanın her yerinde demokratların rolü artık çoğunluğun tercihlerini en ön plana çıkartmak değil, gerekirse çoğunluk kuralına karşı ezilenlerin haklarına saygı duyulmasını sağlamak olmalıdır. Demokraside kutsal olan mekanizmalar değil, değerlerdir. Mutlaka ve en küçük bir ödün vermeden saygı gösterilmesi gereken şey, insanların inançları ve renkleri ne olursa olsun, sayısal önemleri ne olursa olsun, kadın, erkek ve çocuk, bütün insanların onurudur. Oylama biçimi bu zorunluluğa uygun hale getirilmelidir. Eğer genel seçim fazla adaletsizliğe yol açmadan özgürce gerçekleşebiliyorsa ne âlâ. Yoksa korkuluklar tasarlamak gerekir. Bütün büyük demokrasiler şu ya da bu dönemlerinde buna başvurmuşlardır. Çoğunluk esasının egemen olduğu İngiltere'de Kuzey İrlanda'da Katolik azınlık sorununun bir çözüme bağlanması istendiğinde, yalnızca o zalimce çoğunluk kuralını esas almayan farklı oylama sistemleri düşünülmüştür. Fransa'da son dönemde özel bir sorunun kendini gösterdiği Korsika için ülkenin geri kalan kısmından farklı bölgesel bir oylama sistemi yürürlüğe konmuştur. Birleşik Devletler'de 1 milyon nüfuslu Rhode Island'ın 2 senatörü varken 30 milyon Kaliforniyalı'nın da 2 senatörü vardır. Büyük eyaletlerin daha zayıf olanları ezmesini önlemek için kurucu ataların çoğunluk yasasına attığı bir çelme. Ama bir sözcükle yeniden Güney Afrika'ya dönmek istiyorum. Çünkü bir dönem karışıklığa neden olabilecek bir slogan, Majority Rule ya da çoğunluk hükümeti sloganı revaçtaydı. Nelson Mandela gibi adamların yaptığı gibi. Amacın ne beyaz bir hükümetin yerine siyah bir hükümet koymak ne de başkasına ayrımcılık uygulamak olmadığını. Ama kökenleri ne olursa olsun, bütün yurttaşlara aynı siyasal hakların verilmesi olduğunu, kendilerinin bu noktadan itibaren ister Afrika kökenli, ister Avrupa ve Asya kökenli ya da melez olsun, beğendiği yöneticileri seçmekte özgür olduklarının belirtilmesi koşuluyla apartheid bağlamında anlaşılabilir bir kestirmeydi. Bir gün Birleşik Devletler Başkanlığı'na bir siyahın, Güney Afrika Başkanlığı'na bir beyazın seçilmesini düşünmeyi engelleyecek hiçbir şey yok. Gene de böyle bir olasılık. Ancak etkili bir iç barış, bütünleşme ve olgunlaşma sürecinin sonunda. Her aday kendi yurttaşları tarafından miras aldığı aidiyetlere göre değil, nihayet insani nitelikleri ve görüşleri esas alınarak değerlendirilebileceği zaman mümkün gibi görünüyor. Henüz o noktada olmadığımızı söylemeye gerek yok. İşin gerçeği, bu her yer için böyle. Ne Amerika Birleşik Devletleri'nde, ne Güney Afrika'da, ne de başka bir yerde. Durumlar bazı ülkelerde diğerlerinde olduğundan daha iyi gelişiyor. Ama harita üzerinde ne kadar ararsam arayayım, bütün adayların dinsel ya da etnik aidiyetlerinin seçmenlerince önemsenmediği tek bir yer bile bulamadım. Eski demokrasilerde bile bazı katılıklar sürüp gidiyor. Bugün bana Roma Katolik Kilisesi'ne mensup birinin Londra'ya başbakan olması hala zor gibi geliyor. Fransa'da inançlı ya da değil, mensupları seçmenlerin kişisel erdemlerinden ve politik hedeflerinden başka bir şeyi dikkate almasından etkilenmeksizin en üst düzey görevlere talip olabilen protestan azınlığa karşı artık hiçbir ön yargı yok. Buna karşılık 600 küsur metropol seçim bölgesinden hiçbiri millet meclisine Müslüman bir üye seçmemiştir. Bir oylama toplumun kendisinin ve farklı bileşenlerinin ufkunun yansımasından başka bir şey değildir. Teşhis konulmasına yardımcı olur ama asla tek başına çare bulamaz. Belki de son sayfalarda Lübnan'daki, Ruanda'daki, Güney Afrika'daki ya da eski Yugoslavya'daki durumları uzun uzun konu etmekten kaçınmalıydım. Son 10 yıllardır oraları kana bulayan dramlar günlük gazeteleri o kadar meşgul etti ki. Bunların yanında bütün öteki gerginlikler hafif, hatta önemsiz kalabilirdi. Oysa hatırlatmaya gerek var mı? Bugün tek bir ülke yok ki yerleşik ya da göçmen, farklı halk topluluklarının birlikte yaşayabileceği şekilde düşünebilsin. Her yerde üzeri az çok ustalıkla örtülmüş ve genel olarak ciddileşme eğiliminde gerginlikler var. Zaten çoğu zaman sorun aynı anda birçok düzeyde birden kendini gösteriyor. Mesela Avrupa'da devletlerin çoğunda aynı anda bölgesel ve dilsel sorunlar, göçmen toplulukların varlığından kaynaklanan sorunlar ve bugün artık daha yumuşak olan ama her biri kendi tarihine, kendi diline ve kendi duyarlılıklarına sahip 20-30 kadar ulusun ortak yaşamını örgütlemek söz konusu olacağından Avrupa Birliği'ne katılma gerçekleştikçe ortaya çıkacak kıtalıların sorunları var. Elbette orantı duygusunu korumak gerekir. Her ateş vebanın habercisi değildir. Ama hiçbir ateş omuz silkilerek geçiştirilemez. Grip salgınından da endişe edilmiyor mu? Virüsün seyri sürekli olarak izlenmiyor mu? Tabii ki Her hastaya aynı tedavi uygulanmaz. Bazı vakalarda kuramsal bariyerler yerleştirmek, hatta vahim bir evveliyatı olan ülkelerde hem katliamları ve ayrımcılıkları önlemek hem de çok kültürlülüğü korumak için uluslararası toplum tarafından etkin bir üst denetim sistemi getirmek gerekir. Ötekilerin çoğu için özellikle sosyal ve entelektüel havayı düzeltecek daha ince ayarlamalar yeterlidir. Ama kimlik hayvanını evcilleştirmenin en iyi yolu konusunda serin kanlı ve küresel düşünme zorunluluğu her yerde kendini hissettiriyor. Son söz. Buraya kadar kat ettiğim yolu izlemiş olanlar bana göre bu düşüncelerimin şu ana düşünceden yola çıkması gerektiğini okuduklarında şaşırmayacaklardır. Her insan az da olsa yaşadığı ülkeyle ve bugünkü dünyamızla özdeşleşebilsin. Bu da gerek kişinin bizzat kendisi, gerekse tek tek ya da grup halinde karşısındakiler tarafından benimsenecek bir takım davranış ve alışkanlıkları kapsıyor. Her birimiz kendi çeşitliliğini üstlenmeye, kimliğini en üst aidiyet konumuna yükseltilmiş ve dışlanma aracı, bazen de savaş aleti haline getirilmiş tek bir aidiyetle eritmek yerine çeşitli aidiyetlerinin toplamı gibi algılamaya teşvik edilmelidir. Özellikle de içinde yaşadıkları toplumun kültürüyle içinden çıktıkları kültür örtüşmeyen herkesin bu çifte aidiyeti fazla yara almadan üstlenebilmesi, kökenlerindeki kültürlerine bağlılıklarını koruyabilmeleri, onu utanç verici bir hastalık gibi gizlemek zorunda kalmamaları, yanı sıra onları kabul eden ülkeye kendilerini açabilmeleri gerekir. Böyle ifade edildiğinde bu temel ilke en başta göçmenleri ilgilendiriyor gibi görünüyor. Ama hep aynı toplum içinde yaşadıkları halde çıkış kültürlerine duygusal bir bağla bağlı kalanları da birçokları arasında bugünkü tanımları olan African Americans da çifte aidiyetlerinin de olduğu açık seçik ortaya konulan Amerikalı siyahları düşünüyorum kapsıyor. Bu temel ilke sahip oldukları tek vatanda dinsel, etnik, sosyal ya da daha başka nedenler yüzünden kendilerini azınlıkta hisseden, ayrı hisseden herkesi de kapsıyor. Herkes için farklı aidiyetlerini huzur içinde yaşayabilmek kendi gelişimleri bakımından olduğu kadar iç barış açısından da büyük önem taşıyor. Toplumların da tarih boyunca kimliklerini oluşturan ve onlara hala şekil veren çok sayıda aidiyetlerini aynı şekilde üstlenmeleri gerekirdi. Herkesin etrafında gördüğüyle özdeşleşebilmesi için herkesin yaşadığı ülkenin imajında kendini bulabilmesi ve genellikle olduğu gibi tedirgin, hatta kimi zaman düşman bir seyirci olarak kalmak yerine buna dahil olması yolunda yüreklendirildiğini hissetmesi için çeşitliliklerini gözle görünür simgelerle içlerine sindirdiklerini görmek amacıyla çaba harcamaları gerekirdi. Elbette bir ülkenin kabullendiği bütün aidiyetler aynı önemde olamaz. Konu hiçbir şeyle örtüşmeyen bir vitrin eşitliği istemek değil. Farklı ifade yollarının meşruluğunu vurgulamak. Bir örnek olarak, dinsel açıdan Fransa'nın Katolik geleneğin ağır bastığı bir ülke olduğundan hiç kuşku yok. Bu onun Protestan bir boyutu, Musevi bir boyutu, Müslüman bir boyutu ve her dine derin bir kuşkuyla bakan Voltaire'ci bir boyutu kabul etmesine engel değil. Bu boyutlardan her biri, liste bu kadarla da kalmaz, ülkenin hayatında ve kimliğini derinden kavrayışında anlamlı bir rol oynamıştır ve oynamaya da devam etmektedir. Bu arada Fransız dilinin de birçok aidiyetlerden oluşan bir kimliği olduğu açıktır. Önce Latin, evet, ama aynı derecede Germen, Kelt, sonra Afrika'dan, Antillerden, Arapçadan, Slavcadan gelen katkılar ve onu mutlaka bozması gerekmeyen ama zenginleştiren daha yakın dönemlerdeki başka etkiler. Burada sadece Fransa'nın durumuna değindim. Aslında bu konuda çok daha fazla yayılabilirdim. Her toplumun kendiyle ve kimliğiyle ilgili son derece kendine özel bir imajı olduğu yadsınamaz. Yeni dünya ülkeleri, özellikle de Birleşik Devletler için kimliklerinin çeşitli aidiyetlerden oluştuğunu kabul etmek ilki olarak sorun yaratmaz. Çünkü bu ülkeler her kıtadan kopup gelen göçmenlerin katkılarıyla oluşmuştur. Ama bu göçmenlerin hepsi aynı koşullarda gelmemiştir. Kimileri daha iyi bir hayat arıyordu. Kimileri ise istemedikleri halde zorla kaçırılıp getirilmişlerdi. Bütün göçmen çocuklarının ve daha Kolomb öncesi dönemlerde oralarda yaşayanların soylarının içinde yaşadıkları toplumla tam anlamıyla özdeşleşebilmesi uzun, çok uzun, henüz tamamlanmamış ve zorlu bir sürecin sonunda gerçekleşebilecektir. Ama orada sorun farklılık ilkesinden çok bunun işleyişindedir. Bu arada ulusal kimlik sorunu farklı biçimde kendini gösteriyor. Olayların gelişimiyle bir göçmen toprağı haline gelen ama böyle bir misyon için kendini uygun görmeyen Batı Avrupa'da bazı halklar kimliklerini sadece kendi öz kültürlerine referanstan başka türlü algılamada hala zorlanıyorlar. Bu uzun zaman bölünmüş ya da bağımsızlıklarından yoksun bırakılmış halklar için özellikle gerçek. Onlara göre tarih içinde sürekliliği sağlayan bir devlet ve ulusal bir toprak değil, kültürel ve etnik bağlar. Buna rağmen bütünü içinde Avrupa birleşmeye yaklaştığı ölçüde kimliğini dilsel, dinsel ve daha başka aidiyetlerinin bir toplamı gibi kavramak zorunda kalacak. Eğer tarihinin her öğesini talep etmez ve gelecekteki vatandaşlarına Alman ya da Fransız ya da İtalyan ya da Yunanlı olmaktan vazgeçmeden kendilerini tamamen Avrupalı gibi hissedebilmeleri gerektiğini açık seçik söylemezse var olmaktan düpedüz çıkacaktır. Yeni Avrupa'yı yaratmak, Avrupa için, onu oluşturan ülkelerin her biri için ve biraz da dünyanın geri kalan kısmı için yeni bir kimlik kavramı yaratmaktır. Amerikan örneği gibi, daha başka pek çok örnek gibi, bu örnekle de ilgili söylenecek çok şey var ama ayrıntılara girmenin kışkırtıcılığına direniyorum. Ve sadece benim gözümde önem taşıyan kimliğin işleyişinin bir yönüne değinmekle yetiniyorum. Bir ülkenin ya da Birleşik Avrupa gibi bir bütünün üyesi olduğumuz an, onu oluşturan öğelerden her biriyle belli bir akrabalık hissetmeden edemezsiniz. Elbette öz kültürünüzle olan çok özel ilişkiyi ve ona karşı belli bir sorumluluğu korursunuz. Ama öteki bileşenlerle de ilişkiler dokunmaya başlamıştır. Bir Piemonteli kendini İtalyan hissettiği andan itibaren Torino'ya ve onun geçmişine duyduğu özel sevgi içinde saklı kalsa da Venedik'in ve Napoli'nin tarihine ilgisiz kalamaz. Aynı şekilde bu İtalyan kendini Avrupalı hissettikçe Amsterdam ya da Lübeck yörüngeleri onun için gitgide daha az uzak, gitgide daha az yabancı gelecek. Bu oluşum belki 2-3 kuşağı bulacak. Bazıları içinse biraz daha fazla. Ama ben daha şimdiden bütün kıta vatanlarıymış, orada yaşayanlar da vatandaşlarıymış gibi davranan genç Avrupalılar tanıyorum. Aidiyetlerimden her birini yüksek sesle talep eden ben, doğduğum bölgenin ne kabileler çağını, kutsal savaşlar çağını, ölümcül kimlikler çağını geride bırakarak ortak bir şeyler inşa etmek için aynı yolu izleyeceği günü hayal etmekten kendimi alamıyorum. Tıpkı Lübnan'a, Fransa'ya ve Avrupa'ya dediğim gibi bütün Orta Doğu'ya vatan ve her isimde, her kökenden Müslüman, Yahudi ve Hristiyan bütün çocuklarına vatandaş diyebileceğim günün hayalini kuruyorum. Sürekli kuran ve önceden hisseden kafamın içinde bu çoktan oldu bile. Ama bir gün gerçek zeminde ve herkes için aynen öyle olmasını isterdim. Baştaki söylemime geri dönmek ve her ülkeye dair daha önce söylediklerimi küresel düzlemde tekrarlamak için parantezi istemeye istemeye kapatıyorum. Öyle olmalı ki hiç kimse kendini doğmakta olan uygarlıktan dışlanmış hissetmesin. Herkes orada kendi kimlik dilini ve öz kültürüne ait bazı simgeleri bulabilsin. Gene orada herkes ülkeselleştirilen ve geçmişte sığınak aramak yerine azıcık da olsa kendini etrafını kuşatan dünyanın içinden yükseldiğini gördüğü şeyle özdeşleştirebilsin. Bunun yanı sıra herkes kimliği olarak kabul ettiği şeye yeni yüzyıl, yeni bin yıl boyunca gitgide daha fazla önem kazanmaya aday yeni bir bileşen katabilmeli. İnsanlık macerasına da dahil olma duygusunu. İşte kimlik arzusu ve ölümcül sapmaları konusunda aşağı yukarı söylemek istediklerim. Amacım sorunu didik didik etmekti. Ancak hala ilk kekelemelerdeyim. Yazdığım her paragrafta içimden 20 sayfa daha yazmak geliyordu. Yazdıklarımı tekrar okuduğumda bu sayfalarda gerekli tonum ne fazla soğuk ne fazla ateşli. Ya da ikna etmek için yerinde gerekçeleri ya da en doğru formülleri bulduğumdan emin değilim. Ama bu pek önemli değil. Ben sadece birkaç fikir ortaya atmak, bir tanıklık getirmek ve bana her zaman son derece büyüleyici, son derece şaşırtıcı gelen, bana hayat veren bu dünyayı izledikçe daha da çok meşgul eden konular üzerine düşünülmesini sağlamak istedim. Genelde bir yazar son sayfaya geldiğinde en kalpten dileği kitabının 100 yıl sonra, 200 yıl sonra hala okunuyor olmasıdır. Kuşkusuz bu asla bilinemez. Sonsuz olması istenen ve ertesi gün ölen kitaplar varken bir okulunun eğlence olsun diye yazdığı sanılan bir başkası ayakta kalır. Ama daima umut edilir. Ben ne bir eğlencelik ne de edebi bir eser olan bu kitap için o dileği tersine çevireceğim. Torunum yetişkin biri olup da günün birinde rastlantıyla aile kitaplığında onu keşfettiğinde biraz sayfalarını karıştırsın, biraz göz atsın. Sonra omuz silkerek ve büyük babasının zamanında hala böyle şeylerin konuşulmasına ihtiyaç duyuluşuna hayret ederek hemen aldığı tozlu yere geri koysun. Kitabın sonu. 26 Ocak 2016.